Ayrım 12.
Norma'yı ve Choke'u alkışlandı. İspanya'da çıkan olumlu eleştiriler Scala'ya ulaştığında Scala Operası'nın o zamanki sanat yönetmeni Francesco Sicelli'nin bunları çekmecesine atmış ve unutmuştu. Ah işte zaten Leyla çok iyi biliyor ki bu Francesco Sicelli'nin ona garezi var. Ne olacak? Adam koyu kallasçı. Bal gibi hakkını yiyor Leyla'nın. Hani çekinmese bu adam resmen bana düşman diyecek ama pek o kadarına da dili varmıyor. Yalnız hakkımı yiyor diyor. Ama Buenos Aires'te de birbirinden olumlu, güzel eleştiriler gelince sonunda Scala yönetime karar veriyor. 1965'in Ocak ayında La Scala'da Norma oynanacak ve Norma rolü Leyla Gencer'in. O an kıyamet kopuyor. Evet evet kıyamet kopuyor. Dünyanın her yerinde elbet Norma oynanabilir. Başrolü elbet primadonnalardan biri söyleyebilir ama Scala'da... İşte o biraz zor. Orada lütfen biraz durunuz. Scala Operası'nda Norma en son 10 yıl önce oynanmış 1955'te ve başrolü Maria Callas oynamış. Ve elbette müthiş başarı kazanmış. Norma Callas'tır. Gerçeği akıllara, yüreklere öyle bir yerleşti ki 10 yıldır ne kimse bu role talip olma gücünü kendinde buldu ne de Scala Operası böyle bir ihanete kalkışmaya cesaret edebilmiş. Elbet bu arada Roma'daki skandalda Milano'da söz eden yok. Evet, Callas'çılara göre 10 yıl sonra bile olsa Scala'da Norma'nın başka bir primadonna tarafından oynanması ihanetti. Ve telefonlarla, mektuplarla tehditler yağmaya başladı. Hem Scala'ya hem Leyla Gencer'e. Scala bu tasarıdan vazgeçmezse gelip orayı işgal ederiz, operanın oynamasını engellerizden, orayı bombalarıza dek uzanan tehditler. Scala yönetimlerinin huzuru kaçıyor. Leyla'ya gelen tehditler ise şöyle. Callas'tan sonra bir ne cesaret. Haddini bil. Bilmiş ol ki seni sahnede mahvedeceğiz. Bir daha sahneye çıkamayacaksın. Leyla Gencer'in sonunu görmek isteyenler Norma'yı izleyebilirler. Norma'yı söylersen başına gelecekleri sen istedin demektir. Ve açık açık Norma'yı söylersen öleceksin. Her ne kadar bugün, yo bu mektuplara, telefon tehditlerine ben hiç aldırmıyorum. Ben yalnız çalışmama bakıyorum. Norma'yı söyleyecek olmanın keyfini çıkarıyordum. Diyorsa da doğrusu Tümce'nin ilk bölümüne pek inanmıyorum. Ama harıl harıl çalıştığı ve Norma söylemenin keyfini çıkaracağı doğru. Belki de gerçekten aldırmıyordu. Önünde bir fotoğraf var. 1965'in başında İtalyan gazetelerinde çıkmış bir fotoğraf. Leyla Gencer bir elinde tehdit mektuplarını tutuyor. Mektupları kimi gazetelerden kesilip yan yana getirilmiş harflerden, sözcüklerden oluşuyor. Hani casus filmlerinde kullanılıyor ya, kimi yazdığını belli olmasın diye. Öyle Leyla yüzünde kocaman bir gülümseme, öbür eliyle de mektuplara doğru ayıp işareti yapıyor. Scala yönetiminin bütün bu tehditlere pek aldırmadığı söylenemez. Sinirler oldukça gergin. Zaman zaman acaba Leyla'nın sesi yeterli gelecek mi gibi sözler dolaşıyor ortalıkta ve sinirler daha da geriliyor. Scala yönetiminin endişelenmesi için bir neden daha var. O mevsim yalnız Norma'yı değil, Traviata'yı da ilan etmişler. Traviata'nın Violetta'sı da Callas'ın en ünlü rollerinden biri ve şimdi bu rol bir başka soprano'ya verilmiş. Callas'çılar aynı tehditleri Traviata için de savurmuşlar. Nitekim ilk temsilde soprano öyle yuhalanmış ki ikinci temsil o değil yedeği çıkmış. O da yuhalanınca Traviata'yı programdan kaldırmışlar ve orkestrayı yöneten Karajan Scala'yı bırakıp Viyana'ya dönmek zorunda kalmış. Scala'nın yöneticileri aynı şeyin Norma'nın da başına gelmesinden korkuyorlar. Norma'yı Maestro Gavazzani yönetecek ama Leyla'yı bu role hazırlayan, onu çalıştıran Tullio Serafin. Eseri sahneye Margarita Verleman koyuyor. Anımsadınız değil mi? Ama artık Leyla ile araları çok iyi. Dekor ve kostümleri Salvatore Fuime'nin. Leyla Scala yönetimine müthiş öfkeli çünkü 10 yıl önceki prodüksiyonun aynısını sahneleniyordur. Yani Callas'ın oynadığı. Onun da Margarita sahneye koymuştu. Dekor ve kostüm de aynıydı. Açıkçası Callas'ı çağrıştıracak her şey mevcut. Ne olacak, bu da sanat yönetmeni Francesco Scala'nın eşekliği. Zaten Gavazzani ile aylardır kavga, gürültü, tartışma, danışma çağrışıp duruluyor. Prova günü bir kıyamet koptu kopacak. Leyla kostümleri beğenmedi. Fiuman bu kostümler harika dedi. Callas pekala beğenmişti bu kostümleri. Leyla istemem de istemem diye tutturdu. Haydi birinci kostüm zar zor değiştirildi. O da kötü oldu ya, neyse. Sanki herkes ona karşıydı bu kurumda. Ve temsil günü geldi çattı. Leyla birinci raundu kazanmıştı. Callas'ın mitleşmiş Norma'sından sonra Scala'da Norma oynuyordu. İkinci round. Temsil günü 9 Ocak 1965. Her zamanki gibi elinde bavulu tek başına skalaya geldi. Her zamanki ayini gerçekleştirmek üzere primadonna odasına doğru yöneldi. Daha kulise girmeye fırsat bulamadan önüne çıkan herkes atıldı. Signora, aman dikkatli olun. Signora, iki otobüs dolusu insan sizi yuhalamaya, ıslıklamaya geldiler. Signora, yanlarına domates, yumurta getirdiler. Kimileri gerçekten endişeliydi, korkmuşlardı. Kimileri ise şakşakçık takımındandı ve yüklü bir bahşiş bekliyorlardı. Ama siz sakın korkmayın signora, biz buradayız. Hiç endişelenmeyin, biz sizi koruruz. Biz sizi savunmak için buradayız signora. Temsilden önce bahşiş vermek adet değildi. Nasılsa temsilden sonra bütün çalışanları fazlasıyla memnun edecekti. Skala skala olalı daha onun kadar cömert, eli açık bir primadonna görmemişti zaten. Önüne çıkan herkese gülümseyerek teşekkür etti ve odasına girdi. O akşam Norma'nın galasını izlemek üzere Skala'ya gelen opera meraklıları, Callas'ın 10 yıl önceki Norma'sının akıllarında ve yüreklerinde salondan içeri taşıdılar. O bir mitti, o Norma, tarihsel bir olaydı. 10 yıl öncesinde akıllarına yalnız güzellikler kalmıştı. O prodüksiyonun tartışmalı ya da o günlerde eleştirilen yanları unutulmuştu. Dinleyiciler yerlerini alırken yüreklerinde, ah nerede o eski günler, özlemi yüzlerinde. Hadi bari bunu da bir görelim bakalım, alaycı gülümseyişleri vardı. Temsil saati geldi. Leyla ölecek gibi, işte şimdi çok korkuyor. Kalbinin boğazına attığını duyuyor. İşte artık her şey bitti. İşte asıl şimdi biraz sonra sahnede sesini ama hiç çıkmayacağını düşünüyor. Müzik, perde, ışık. Hayır, Leyla bu kez sahneye antresinin bir fırtına gibi eserek yapmadı. Biraz çekingendi, kuşkuluydu. Yok yok, sanki savunmadaydı. Birinci perdede Norma'nın en ünlü aryası Casta Dave, Bakireler Tanrıçası'na dua vardı. Belki de opera tarihinin en güzel aryalarından biri. Sıra ona geldiğinde Leyla'nın kendine güveni biraz daha artmıştı. İtalyan dinleyicilerin ezbere bildikleri aryanın sonunda salondan hafif bir alkış geldi. Ama az ve kuşkulu bir alkış. Leyla içinden gülümsemeye başlar gibi oldu. Birinci perde sona erdiğinde dinleyiciler terbiyeli terbiyeli alkışlıyorlardı. Henüz yuhalanmaya, domates ya da yumurta atmaya başlamamışlardı. Dinleyiciler saldırgan değillerdi ama işte hepsi o kadar. Şimdilik ortada kazanılmış bir zafer yoktu. Yine de sanılanın aksine kimse arada çekip gitmeyi de düşünmüyordu. Durun bakalım, hele şu ikinci perdeyi de izleyelim. Ya da kaşları soru işareti gibi yukarı kaldırmışlar. Çok farklı değil. Başlar öne doğru ağır ağır sallanıyor. İlginç, ilginç. İşte iki perde arasında Skala'nın salonlarında söylenenler bunlar. İkinci perde başladı. Önemli bir sahne. Norma ile Mabel'in genç bakiresi Adalgisa arasında düet. Norma'nın aşkını, acısını içine gömüp sevdiği erkeği Adalgisa'ya bıraktığı, çocuklarını Adalgisa'ya emanet ettiği sahne. Adalgisa rolünde Milanoluların çok sevdiği popüler bir mezzosoprano Giulietta Simonato oynuyor. İki sanatçı birlikte çok tiz olan notalara çıkmaları gerekiyor. Düetin sonunda Simonato'nun sesi çatladı. Salonda homurtular, mırıldanmalar yükselmeye başladı. Ve işte o anda Leyla'nın içinde şimşekler çaktı. Tepeden tırnağa yalnız hırs kesilmişti. İçinde ben şimdi size gösteririm dedi. Tüm benliğini, bedenini, her zerresini, bilincini, her anını, sesinin tüm yoğunluğunu Norma'ya verdi. Savaşa diyerek koroyu peşinden sürüklediği bölümleri. Sevdiği, Polina'yı yüreğini açtığı, aşkıyla acısı arasında gidip geldiği bölümleri müthiş bir yoğunlukla söyledi. Alın işte, işte bu şarkılar böyle söylenir, dercesine söylüyordu. Bu zalimlik, bu yumuşaklık, bu kararlılık, bu kararsızlık, bu acı, bu başkaldırı Norma'nın mıydı yoksa Leyla'nın mı belli değil. Ve finale giriş. Norma'nın herkesi çevresine toplayıp aralarındaki günahkarı açıklayacağı sahne. Günahkar kendisidir. Babasına içini döktüğü, gerçeği açıkladığı sahne. Tanrılarla konuşmaya alışkın Norma'nın son aryası bir vedadır, bir duadır. Aşk ve nefret, hırs ve intikam birbirine karışmıştır. Her şeyini yitirmiştir ama aşkını kanıtlamıştır. Sevdiği, aşkı Pollyanna ile el ele ölüme giderken. Leyla birden kendine geldi. Yüzü gözyaşları içindeydi. Elini sımsıkı tutmuş Pollyanna rolündeki Bruno Prevedi ağlıyordu. Babası rolündeki Nicola Zaccaria ağlıyordu. Bütün koro ağlıyordu. Ve skalayı dolduran izleyiciler ağlıyordu. Perde. Tiyatro ayağa fırlamış alkışlıyordu. Leyla selama çıktığında yüzü hala gözyaşları içindeydi. Norma'nın gözyaşları mı, Leyla'nın sevinç gözyaşları mı belli değil. Üçüncü ve sonraki roundlar. Norma Scala'da 10 kez temsil edildi. Önceki tehditlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Kallasçılar susmuştu. 10. temsilden sonra değil, daha ilk temsilden sonra Leyla kendi kendine şöyle diyordu. Artık Kallas'ın hortlağı beni yenemez. Büyük Toskani'nin kızı Valle Toskani, 10 temsilin her birini sahneye en yakın locadan gözyaşları içinde izleyecekti. Ben şimdiye dek böyle şeyler görmedim diyerek, her temsil sonrası Leyla'ya güller yollayarak. O temsilleri müzikolog Frank Acella da müthiş heyecanlanarak anımsıyor. O sıralar henüz tanışmıyorlardı, arkadaş değillerdi. Bir eleştirmen olarak gidip izlemişti Scala'daki Norma'nın temsilini. Anlatırken tüylerin ürperdiğini görüyorum. Başlangıçta salondaki kuşkuyu, ona yöneltilen tehdidi sanki sahnede hissediyordu. Bunun farkındaydı. Farkında olduğunu bize de hissettiriyordu. Bakışları, gözleri çakmak çakmaktı. Büyük bir sesi yoktu ama çok doğal söylüyordu. O sıralar herkes haykırarak, bağırarak söylerdi Norma'yı. Hele Casta Diva parçasını, hayır o bağırmıyordu. Çok sessiz, çok içten ama şiirsel söylüyordu. Ve yavaş yavaş kendine güvenin arttığını görebiliyorduk. Hele adalci sayılı olan sahnede bu bir düet ama sanki sahnede yalnız o vardı. Acıyı yüreğinin en derinliğinde hissediyor ve o acıyı, aşkından kopma acısını bize de hissettiriyordu. Harika bir yüzü vardı. Acı, sevgi, ışık dolu bir yüz. Evet evet, tüm sessizi yüzündeydi. O herkesi ağlattığı final sahnesi çıkmayacak aklımdan. Tüm sesi yüzündeydi. Ne çok duydum bu ya da buna benzer tümceleri. Tüm sesi sanki ellerindeydi Macbeth operası için. Tüm sesi gözlerindeydi. Tüm sesi bakışlarındaydı. Tüm sesi o yürüyüşündeydi. Tüm sesi o duruştaydı. Scala'da Norma temsilleri biter bitmez turne atladığı gibi Napoli'de. Fırladı ve temsile yetişti. Temsil dediğim şimdi de Napoli'de San Carlo operasında oynayacaktı Norma'yı. Napoli'de de bir savaş vermek zorunda kalmıştı Norma için. Kontrat imzaladıktan sonra burada eseri yönetecek orkestra şefi Hermann Scherchen operanın kimi bölümlerini kesmek istemiş. Her ne kadar açıkça söylemediyse de bu kesintilerin altında belki de primadonna fazla zorlanmasın endişesi yatıyordu. Operada kesintiler yapmak mı? Leyla o an dişi kaplan kesildi. Pençelerini savurmaya başladı. Belli neyi kastediyorsunuz? Buna asla izin vermem. Scherchen öfkelendi. Primadonna ise primadonna. Nasıl olurdu orkestra şefine karşı gelebilirdi? Leyla'yı opera yönetimine şikayet etti. Burada da Gavazzini'nin Norma'sını yapmak istiyor. Sözü ağızdan ağza dolaşırken Leyla ve operanın müdürü Di Costanzo, "Beyler, beyler kendinize gelin. Norma Gavazzini'nin değil Berlin'indir." diyerek noktayı koydular. Sonuç orkestra şefi gitti, primadonna kaldı. Scherchen'in yerine orkestrayı Fernando Prevetti'yle yönetti. Leyla Gencer bir kez daha dediğini yaptırmıştı. Norma San Carlo operasında kesintisiz oynandı. Napoli'den sonra yaz festivalinde Verona'nın arenasında 20 bin kişiye söyleyecekti Norma'yı Leyla Gencer. Bu kez yine Maestro Gavazzini yönetiminde. İtalyan basını bu Norma Vera'nın arenasının taşlarına bir daha asla silinmemek üzere kazındı diyecekti. Bir yıl sonra Lozan'da, daha sonra Bologna ve Torino'da söyledi Norma'yı Leyla Gencer. Normalar Savaşı zaferle sonuçlanmıştı. Gülün dikenleri. Her gülün dikeni, her zaferin bir bedeli. Leyla Gencer bir melek değildi. Amansız, acımasız bir yarışta, uçurumların sınadığı bir dünyada yalnızca bir insandı o. Beklentileri sonsuzdu. Kendine, yeteneğine, çalışma gücüne, aklına, inancı sonsuzdu. Ve tepeden tırnağa dişiydi. Duyan, hisseden, aklıyla yüreği arasına gidip gelen bir kadın. Özel yaşamıyla meslek yaşamı arasında herhangi bir ayrım yapabileceğini yaptığını sanmıyorum. Çünkü tek yaşamı, tek dünyası vardı. Müzik, opera. Her primadonna kadar kaprisliydi ama her primadonnadan daha çok kırılgandı. Hele beklentileri karşılanmasın, hele güvendiği bir dost onu düş kırıklığına uğratsın, ya hemen kırılıyor ya da tüm öfkesini kusuyordu. Kırılganlıktan da öte, öfkesinde de sınır tanımıyordu. Kırıldığında o en soylu tavrı, kraliçe edasıyla karşısındakini nasıl yok sayabileceğini ya da halefini bir böcek, bir karınca yerine koyabileceğini görür gibiyim. Öfkelendiğinde dişi kaplan pençelerinden, zehirli dilinden kurtuluş olmadığını, karşısındakini çok acıtabileceğini görür gibiyim. Evet, Normanlar Savaşı zaferle sonuçlanmıştı ama beklediği oranda değil. Ona göre hak ettiğinin altında bir başarıydı bu. Örneğin La Notte gazetesinin müzik eleştirmeni Alce Toni Leyla'nın Norma'sını beğenmemişti. Yo, doğrusu olumsuz eleştirilere kızmazdı. Tam tersine bunlardan bir şeyler öğrenmeye, yanlışları düzeltmeye, daha iyi olmaya çalışırdı. Ama bu kez şu Alce Toni denilen kendini bilmez adama müthiş öfkelendi. Müthiş öfkelendi ve kendini tutamadı işte. Ağzına geleni söyledi. Hem de herkese, hem de her yerde. Skala'da zaten herkes çok konuşuyor. Her sanatı kurumu gibi tam bir dedikodu yuvası. Leyla Gencer'in Alce Toni'ye neler söyleyip neler yapmış olduğunu bilmiyorum ama ondan gelen mektubu okuduğumda biraz tahmin ediyorum. Neyse ki Leyla Gencer yalnızca övgüler, hayranlıklar, ilan aşklar dile getiren mektupları değil, böyleliklerini de saklamış. Bu da kişiliğinin bir parçası. Nitekim hazmı pek kolay olmayan bu mektubu yayınlamanın da amacı kişiliğine ışık tutmak. Alce Toni 23 Şubat 1965 tarihli mektubunda şöyle diyor. Pek günlü sinyora. Normanız konusundaki oldukça olumsuz yargımın Maestro Guazzini'ye duyduğum bilmem hangi garezden kaynaklandığını söylüyormuşsunuz. Nasıl olur da bu denli saygısızlıkla düşünebilir ve konuşabilirsiniz? Mücadelelerle dolu ancak çok berrak, çok dürüst, hiçbir çıkar gözetmeyen, asla pazarlığa oturmamış olduğum 50 yıllık hayatım sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Siz yabancı olduğunuz için İtalyanların herhangi bir konuda, hele hele kuyruklarına basıldığında nasıl olduklarını bilmiyorsunuz. Kaba ya da terbiyesiz olabilirler ama herhangi bir uzlaşma ve anlaşmaya yönelmeden kendi seçmiş oldukları yolda dümdüz ilerlerler. Bayağı olabilirler ama hiçbir nedenden ötürü, hele umumi bir yerde bir meslektaşlarının karısına, onun kocasını fazla sevmekle, fazla hayranlık duymakla suçlayarak hakaret etmezler. Kaprisli fantazilerle dolu ya da gizemli sanatçı benliklerine teşhir etmezler. Hele böbürlenerek, ola ki çok ünlü şanlıcı olsalar bile gerçek kişiliklerini tiyatro dışında bırakarak her türlü hınç ve düşmanlık duygusundan arınmış, yalnızca profesyonel bir kişilik üstlendiklerini söyleyemezler. Salon terbiyesi açısından ele alırsak, sanatçı insan bilincine sahip olduklarından, insanı bir yanı insan, bir yanı sanatçı diye ikiye bölmezler. Çünkü bu ikisinin iç içe olduğunu bilirler. Söyleyeceklerim burada sona eriyor. Kin duymuyorum. İçimde uzun sürmeyecek, kısa sürede unutmuş olacağım bir iğrenme duygusu kalıyor, o kadar. Alce Toni. Vay vay vay vay. Alce Toni, siz yabancısınız, bilmezsiniz ama İtalyanlar diye başlayıp şunu şunu şunu yapmazlar, söylemezler diye sıraladığı her şeyi Leyla Gencer yapmış mıydı, söylemiş miydi? Bilmiyorum. Bildiğim mektubu alır almaz Leyla önce çok şaşırdı. Derken daha da çok öfkelendi ve derhal telefona sarıldı. Mamma mia, tüm nefretini, tüm zehrini akıttı. Karşı taraf neye uğradığını anlayamadı. Leyla'yı yatıştırmaya çalıştı. Barış teklif etti. Karım çok güzel yemek pişirir. Bize buyurun, birlikte yemek yiyelim, barışalım. Hayır, Leyla barış önerisini geri çevirdi ve kendi kafasında olayı kapattı. Arena'nın taşları. Verona'da yaz festivalindeyiz, Norma temsillerinde. Maestro Guazzini orkestrayı yönetiyor, Leyla söylüyor. Bu Norma bir daha asla silinmemek üzere Verona Arenası'nın taşlarına kazındı, demişti İtalyanlar. Verona Arenası 2000 yıllık bir arena. Verona Arenası'nın taşları Leyla'nın yalnız Norma'sına değil, mutluluğuna, sevinçlerine, gözyaşlarına, yani tüm yürek atışlarına da tanık oldu. Verona Arenası'nda her akşam 20 bin kişi ayağa fırlıyordu Norma'yı alkışlamak için. Mutluydular. Arenayı dolduran dinleyiciler mutluydular. Guazzini mutluydu, Leyla mutluydu. Maestro Guazzini ve Leyla İngiltere'den, Greenleborn'dan, Opera Festivali'nden daha yeni dönmüşler. Bir hafta ya olmuş ya olmamıştı. Greenleborn dünyanın en önemli opera festivallerinden biriyle özdeşleşmiş bir kentin adı. Anna Bolena temsilleri soğuk İngiliz izleyicilerini bile heyecanlandırmıştı. İşte bir Donizetti operası daha. Yine Guazzini yönetti, Leyla söyledi. Anna Bolena'yı İngiltere'de söylemek, birlikte gördüler, birlikte gezdiler, olayların geçtiği yerleri birlikte keşfettiler. İngiltere'yi ve Glamanbury'u. Yeryüzü keşfedilecek yerler, mekanlar ve zamanlarla doluydu. Verona Arenası Glendeborn'un tadına mutluluk, anılarına o anların izleyenlerini de kazıdı. Birkaç ay sonra Leyla'yı bekleyen Napoli'de Rossini'nin Guglielmo Tell operası, Scala'da ise La Forze del Destino, Simon, Boccanegra ve Aida operaları vardı. Üçünü de Gvezzani yönetecekti. Ayrıca yine önümüzdeki mevsim yeni bir Donizetti eseri, Lucrezia, Borgia bekliyordu Leyla'yı. Çalışmak, yarın için sürekli çalışmak gerekiyordu. Verona Arenası geleceğe hazırlanmanın coşkusunu, tadını kazıdı taşlarına. Leyla ile Mastro Gvezzani'nin birlikte yaşadıkları dünün başarısı, bugünün mutluluğu, yarının coşkusu tümü kazındı arenanın taşlarına. Bayan Gvezzani sert bir kişiliği olan, eşinin her işine karışan, yakın takipte bulunan Bayan Gvezzani, arenanın taşlarına bütün bunların yazılmasından pek mutlu değildi elbette. Bayan Gvezzani'nin öfkesi de yazıldı arenanın taşlarına. Norma temsillerinde elinde koskoca bir demir kılıç, arenanın en aşağıdaki sahnesinden en tepesindeki basamağa çıkması gerekiyordu. Bütün o basamakları çıkması, 100 basamak mı, 1000 basamak mı, sanki çıkması ve tepedeki Gog'a kılıcı vurması gerekiyordu. Elinde kılıç basamakları çıkarken ve üstelik aryasını söyleyerek çıkarken nereden buluyordu o gücü kendinde? O ki Çubuklu'da sandala binmesi için 6 kişinin yardımını, onu tutmasını bekler, Vinye'de dengesini yitirip düşer. O ki şişe açamaz, elinde hiçbir ağırlık taşıyamaz. Nerede buluyordu bu gücü kendinde? Herkes ama en çok Leyla'yı şaşırtan bu güç yazıldı arenanın taşlarına. Bir yıl sonra 1966 yazında bu kez Verona Arenası Leyla'nın en büyük korkusuna tanık olacaktı. Yok yok, en büyük korkusu aynı arenada 3 yıl önceki ilk aydasındaydı. Doğrusu her temsil öncesi korkuları öyle büyüktü ki artık hangisinin en büyük olduğunu ben de bilmiyorum. Ama o tepeden tırnağa karalara boyanmış Ayda rolünde. Arenanın tepesinde dururken başına dönüp sallamaya başladığını, basamakları inerken bacaklarının titrediğini biliyor. Bir de ölecekmiş gibi olduğunu. Bu kez orkestrayı Gvezzani yönetmiyordu. Acaba ondan mı? Verona Arenası'nın taşları korkuyu ölecekmiş gibiliği de kazıdı taşlarına. Tüm çevre kentlerden otobüslerle gelip arenayı dolduran dinleyicilerin coşkusu. Arenaya giremeyen 10 bin kişi dışarıda kaldı. Bu nedenle dışarıya hoparlörlerle vereceğimiz bu operayı anonsunu tümü kazındı Verona Arenası'nın taşlarına. Ayda temsillerinden sonra makyajını hiç silmeden kapkara bir Leyla Gencer'in çevresinde hayranlarıyla Verona sokaklarında dolaştı. Verona'nın orta yerinde meydanda lokantada yemeği yerken önünde yüzlerce dinleyicisinin masasında saygıyla bir çiçek bıraktığı da yazılacaktı bu müzik kentinin taşlarına. Ve 2 ayda temsil arasında annesini yitirişi, Türkiye'ye koşup cenazeye yetişmesi, Verona'ya dönüp annesi için Verdi'nin Requiem'ini söylemesi, Verona arenasında binlerce mumun annesi için yakılması. Yaşam dolu dizgin ilerliyordu. Primadonna olmak güzeldi, tutkularının peşinden koşmak güzeldi, aşk güzeldi. Bu da yazıldı Verona Arenası'nın taşlarına. Yeni fetihler. Floransa, İtalya'nın bir sanat merkezi daha. Duomo, Çan Kuleleri, Plazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi, Pitti Sarayı, Bargello Sarayı, Ponte Vecchio, San Marco Katedrali, Michelangelo'nun donattığı Medici Kilisesi ve Sarayı. Ama şu anda Milano'da Floransa'ya son sürat gitmekte olan bir otomobilin içinde kurulmuş Leyla.